Ayrım 35.
Dağlarda kurulan Pontus teşkilatı şöyleydi. A. Bir takım çete başlarının emrinde silahlı ve savaşçı kuvvetler. B. Bunların beslenmesine hizmet eden üretici Pontus halkı. C. Yönetim ve güvenlik kuvvetleriyle şehirlerden ve köylerden yiyecek sağlamakla görevli ulaştırma kolları. Çetelerin çalışma bölgeleri birbirinden ayrılmıştı. Pontus eşkıyasının kuvveti başlangıçta 6.000-7.000 silahlıydı. Daha sonra her taraftan katılanlar da 25.000'e yaklaştı. Bu kuvvet yeterli küçük birliklere ayrılarak çeşitli yerlerde barınıyordu. Pontus çetelerinin bütün işleri İslam köylerini yakmak, Müslüman halka karşı akıl ve hayale sığmaz zulümler yapmak, cinayetler işlemek gibi kan içici bir sürünün yaptıklarından başka bir şey değildi. Biz Anadolu'ya çıkar çıkmaz Türk halkını dikkat ve uyanıklığa davet ettik. Doğabilecek tehlikelere karşı tedbirler almaya başladık. Merkezi Sivas'ta bulunan 3. kol ordu yalnız çeşitli bölgelerde gözüken çeteleri takip ortadan kaldırmakla uğraştı. Trabzon bölgesinde dolaşan Köroğlu adındaki Rum çetesiyle Eftalidi çetesi ve öteki çeteler merkezi Erzurum'da bulunan 15. kol ordu tarafından takip edilerek ortadan kaldırılıyordu. Bir taraftan da Pontus eşkıyasının dönüp dolaştığı yerlerde halk silahlandırılarak milli teşkilat kuruldu. Anadolu ortasında yeniden çıkan bir takım iç isyanlar. Efendiler, Sivas'ın kuzeyinde ve Yozgat'ta çıkan ve sizlerce de bilinen iç isyan olaylarından başka 1920 yılı sonlarında yeniden Anadolu'nun ortasında Zile taraflarında Küçük Ağa, Deli Hacı Aynacıoğulları, Erbaa yakınlarında Kara Nazım, Çopur Yusuf, başka yerlerde Deli Hasan, Küçük Hasan gibi bir takım serserilerle Yozgat Çayüzü Çerkezlerinden kurulu çeteler, 1921 yılı başlarında da Koçkiri aşiretinin beylerinden Haydar Bey, İstanbul'da Seyit Abdülkadir'den aldığı talimat üzerine Alişan ve akrabası Naki, Alişir ve daha başkalarıyla birlikte isyan hareketlerine başladılar. Birçok kuvvetimiz bir taraftan Pontusçuları, diğer taraftan da bu asileri izleyip ortadan kaldırmakla uğraşıyorlardı. Merkez ordusunun kurulması ve Nurettin Paşa'nın komutanlığa getirilmesi. Efendiler, hatırlarsınız ki Nurettin Paşa Yunan ordusunun ilk defa taarruz eder gibi görünmesi karşısında bir takım boş ve mantıksız düşünceler ileri sürdüğü için kendisine göre verilmemiş olduğundan bir mektupla bizimle çalışamayacağını bildirerek ve izin alarak Taşköprü'ye gitmişti. O tarihten 5 ay sonra bazı kimseler Nurettin Paşa adına gerek Fevzi Paşa Hazretlerine gerek bana kendisine bir görev verilirse bunu ciddiyet ve samimiyetle yapacağını söyleyerek aracılık ettiler. Biz de Anadolu'nun orta kesiminde güvenliği sağlamakla görevli bulunan kuvvetlerimizi büyüyecek bir komuta altında birleştirmekte yarar gördüğümüzden 9 Aralık 1920'de Sivas'taki 3. kol orduyu kaldırarak onun görevini yeni kurduğumuz merkez ordusuna verdik. Bu ordunun komutanlığına da Nurettin Paşa'yı getirdik. Nurettin Paşa merkez bölgesinde bir yıla yakın görev yaptı. Fakat milletvekillerinin kendi yetkisi dışına taşarak bazı yurttaşların haklarını el uzattığı yolundaki şikayetleri ve İçişleri Bakanlığı'na soru önergeleri vermeleri, bakanlığın da şikayetleri haklı bulması üzerine meclisin isteğiyle Kasım 1921 başlarında görevden alındı. Meclis Nurettin Paşa'nın yargılanmasına karar verdi. Bu durum benimle Bakanlar Kurulu arasında da bir anlaşmazlığın çıkmasına yol açtı. Ben Nurettin Paşa için uygulanması istenen işleme katılmadım. Fevzi Paşa Hazretleri de benim görüşüme katıldı. İkimizle Bakanlar Kurulu arasında doğan anlaşmazlık meclisçe çözüldü. Mecliste Nurettin Paşa'yı savundum. Kendisi için ağır bir işlem uygulanmasını önledim. Nurettin Paşa'yı bundan 8 ay kadar sonra 1. Ordu Komutanlığı'nda göreceğiz. Saygıdeğer efendiler, Sakarya Muharebesi'nden sonra Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı görevini Ankara'da yürütüyordum. Ben aynı zamanda öteki vazifelerimle de uğraşıyordum. 3-4 ay geçmemişti ki mecliste Sakarya zaferini unutanlar, muhalefette ileri gitmek isteyenler kendilerini göstermeye başladılar. Sakarya Muharebesi'nden önce başlayıp birbiri ardınca gelmiş olan Malta tutuklularından bazılarının bu muhalif akımlarda kışkırtıcılık ettiği anlaşılmıştı. Bu noktayı müsaadenizle biraz açıklayayım. Malta'dan yeni dönen Bayındırlık Bakanı Rauf Bey ile Kara Vasıf Bey gülülen askeri siyaseti öğrenmek istiyorlardı. Rauf Bey 15 Kasım 1921'de Ankara'ya gelmişti. Rauf Bey'i 17 Kasım 1921'de boşalan Bayındırlık Bakanlığı'na seçtirdik. Rauf Bey'den sonra Ankara'ya gelen Kara Vasıf Bey de Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Grubu'nun yönetim kurulu üyeliğine seçtirdim. Bu iki zatın birinden hükümette, diğerinden grupta yararlanmayı düşünmüştüm. Çok geçmedi bir gün Rauf Bey'in Bakanlar Kurulu'nda bir konunun açıklanmasını istediği haber verildi. Aynı günde Kara Vasıf Bey'in de grup heyetinde aynı konuyu öğrenmek istediği bildirildi. Bu iki zatın aralarında önceden kararlaştırdıkları anlaşılan konu şuydu. Güdülen askeri politika nedir? Bu sorudan nasıl bir anlam çıkarılabilirdi? Neyi anlamak istiyorlardı? Bizim yürütmekte olduğumuz siyasi ve askeri politika belli olmuştu. İstiklalimiz tam olarak sağlanıncaya kadar düşmanlarla vuruşmak ve onları yeneceğimize olan kesin bir inançla savaşa devam etmek. İşte ortaya atılan soruyla demek isteniliyordu ki ne olursa olsun muharebeye devam etmekle sonuç almak mümkün müdür? Mümkün olmadığı ihtimalini hesaba katarak daha şimdiden daha başka tedbir ve çarelere, anlatmak istediklerine göre siyasi çarelerdir, başvurarak içinde bulunduğumuz tehlikeli duruma son vermek yerinde olmaz mı? Elbette ne Bakanlar Kurulu'nda ne de Grup Yönetim Kurulu'nda böyle bir konunun görüşme ve tartışma konusu edilmesine müsaade etmedim. Bunun üzerine Rauf Bey Bakanlık'tan, Karavasıf Bey de Grup Yönetim Kurulu'ndan çekildiler. 13 Ocak 1921 tarihinde mecliste Rauf Bey'in istifası okunurken aynı tarihte bir istifa yazısı daha okunmuştu. Bu istifa yazısı Milli Savunma Bakanı olan Refet Paşa'nındı. Efendiler, Refet Paşa'nın istifa sebebini birkaç kelimeyle açıklayayım. 4 Ocak 1922 günü meclisin bu gizli oturumunda şöyle bir konunun tartışması yapılmıştı. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı Ankara'da oturuyormuş, cepheden uzak bulunuyormuş. Bundan şu sonuç çıkarılmış ki, benim hem başkomutan hem de meclis başkanı olmam sakıncalıymış. Ordu işleri iyi gitmiyormuş. Meclis bir savaş komisyonu kurarak ordunun durumunu incelemeliymiş. Genelkurmay Başkanı aynı zamanda Bakanlar Kurulu Başkanı olduğundan Genelkurmay işleri de iyi gitmiyormuş. Fevzi Paşa Hazretleri yalnız Bakanlar Kurulu Başkanlığında kalsın, Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı birleştirilsinmiş. Milli Savunma Bakanı olan Refet Paşa bu tezi kürsüden bizzat savunuyordu. Bu görüşlere şu yolda cevap verdi. Benim şahsen Ankara'dan uzaklaşmam isteniyordu. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı fevk yerinde olarak Ankara'yı karargah edinmiştir. Görevini en iyi bir şekilde buradan yürütmektedir. Gerektiğinde ne vakit nereye gideceğine kendisi karar verir. Cepheyle bizzat uğraşan cephe komutanı vardır. Gereksiz yere benim şahsen Ankara'dan uzaklaşmamı istemenin anlamı yoktur. Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı başkomutanın emri altında başkomutanlık karargahını oluşturur, ayrı ayrı değildir. Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Paşa Hazretleri'nin Ankara'da bulundukça Bakanlar Kurulu Başkanlığını da yapması bugün için bir zarurettir. Çünkü onun yokluğunda Refet Paşa ona vekaleten Bakanlar Kurulu Başkanlığı görevini de yapmıştı, başaramamıştı. Bakanlar Kurulu'nda karışıklık başladı. Bakanlar toplanmaz oldular. Fevzi Paşa Hazretleri'nin dönüşü bakanların şikayet üzerine oldu. Ordu ile ilgili olarak yaptığımız işlerin denetlenmesi için meclisin bir komisyon kurmasını sakıncalı görmem. Ancak bu komisyon benim başkanlığım altında olur. Gerçekten bu komisyon dediğim şekilde kuruldu. Eski Harbiye Nazırı Cemal Paşa da komisyona üye olarak seçildi. Öteki hususlarda Refet Paşa ve diğerlerinin görüşleri benimsenmişti. İşte bundan dolayı istifaya hazırlanan Refet Paşa istifasını Rauf Bey'in istifasıyla aynı günde vermiş oluyor. İkinci grup kuruluyor. Efendiler, yeni düşünceyi bilginize sunmuştum ki mecliste kurduğumuz müdafaa hukuk grubu, meclis görüşmelerinin iyi gitmesini ve bakanlar kurulu çalışmalarının aksamadan yol almasını sağlama bakımından sonuna kadar yardımcı oldu. Fakat bir taraftan da muhalif duygu ve düşüncede olanlar her gün biraz daha taraftar buldukça grubun çalışmasını güçleştirmeye başladılar. Muhalefet düşüncesinin ana kaynağı müdafaa hukuk grubu tüzüğünün temel maddesindeki ikinci noktaydı. Yani hükümet kuruluşunun teşkilat-ı esasiye kanununa uygun olarak yapılması meselesi. Programın ilk maddesinin son fıkrası duygu ve düşüncelerde tam bir uyuşma sağlanmasına sürekli bir engel olarak kaldı. Bu sebeple grup içinde de görüş ayrılıkları ve disiplinsizlik baş gösterdi. Bir takım kimseler gruptan ayrıldı. Ayrılanlar dışarıdakilerle birleşerek grubu yıkmaya çok çalıştılar. Alınan tedbirler buna engel oldu. Sonunda ikinci grup adıyla yeni bir grup oluştu. Bu grubu oluşturanlar memleketteki Anadolu Verimeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden ayrılmadıklarını, onun kongrelerde tespit edilen gayelerinin takipçisi bulunduklarını iddia ediyorlardı. İkinci gruba ön ayak olanlar görünüşte Salahattin Hüseyin Avni Beylerdi. Birinci derecede faaliyet gösteren ve kışkırtanların ise Rauf ve Karavasıf Beyler olduğu anlaşılıyordu. Bu grubun faal ve inatçı üyelerinden olan Samsun Milletvekili Emin Bey son zamanlarda bir vesileyle Ankara'ya gelmişti. Bütün gerçekleri anlamıştı. Kışkırtıcı ve bozguncuları lanetliyordu. Bu zat bana şunu anlattı. Rauf Bey ikinci grubu kışkırtıyor ve aşırı davranışlara sürüklüyormuş. Emin Bey Rauf Bey'e demiş ki, bizi sürüklediğiniz bu iş dar ağacına kadar gider. O zaman bizimle beraber bulunacak mısınız? Rauf Bey şu cevabı vermiş. Beraber bulunmazsam alçağım. Efendiler, bildiğiniz üzere o zaman yürürlükte olan kanuna göre bakanlar için ben meclise aday gösterirdim. Milletvekilleri gösterdiğim adaya olumlu veya olumsuz oy verirler yahut da çekimser kalırlardı. İkinci grup benim adaylarımı dikkate almadan kendi grupları adına ortaya attıkları adaylara kanuna aykırı olarak oy vermek suretiyle hükümetin kurulmasını engellemeye başladılar. Efendiler, mecliste ordu aleyhine de bir hareket yaratılmıştı. Diyorlardı ki Sakarya Muharebesi'nden sonra aylar geçtiği halde ordu için taarruza geçmiyor. Mutlaka taarruz etmelidir. Hiç olmazsa sınırlı, belirli bir cephede taarruz yapılmalıdır ki ordumuzun taarruz kabiliyeti olup olmadığı anlaşılsın. Bu harekete karşı direndik. Maksadımız bütün hazırlıklarımızı tamamlayarak genel ve kesin sonuca götürücü bir taarruz yapmak olduğu için sınırlı bir cephede taarruz görüşünü benimseyemezdik. Bunda bir yarar yoktu. Muhaliflerde uyanan kanaat ordumuzun taarruz gücünü kazanamayacağı noktasında toplandı. Bunun üzerine ordunun taarruza geçirilmesi yolundaki hücumlarını durdurdular. Hücum sistemini değiştirerek başka bir görüş ortaya attılar. Bu defa dediler ki bizim asıl düşmanımız Yunanlılar, Yunan ordusu değildir. Zaten Yunan ordusunu tamamen yenmiş olsak da iş bununla bitmez. İtilaf devletlerini, özellikle İngilizleri savaşla yenmek gerekir. Bunun için Yunan ordusuna karşı bir perde hattı bırakmak, asıl orduyu Irak'ın kuzey sınırına yığıp İngilizlere taarruz etmek gerekir. Davamızın savaşla halledilmesi görüşü benimseniyorsa yapılacak iş budur. Ordu saflarına kadar yayılan bozgunculuk telkinleri. Efendiler, bu kadar anlamsız ve mantıksız olan düşüncelere iltifat etmedik. Bunun üzerine muhaliflerin elebaşları yeni bir propaganda çıkardılar. Nereye gidiyoruz? Bizi kim nereye sürüklüyor? Meçhullere. Koskoca bir millet belirsiz, karanlık hedeflere akılsızca sürüklenir mi? Bu propaganda meclis binasından Ankara çevrelerinden ordu saflarına kadar yaydırıldı. Orduya her vasıtayla bu bozguncu telkinler yapılmaya çalışılıyordu. Rauf Bey sık sık gizlice diyordu ki hiç olmazsa gerçek durumu bana söyle, ordu ne durumdadır, gerçekten taarruz edemeyecek mi? 4 Mart 1922 günü akşamı cepheyi teftiş etmek üzere Ankara'dan ayrılmaya karar vermiştim. Dolayısıyla o gün meclisteki gizli oturumda bazı açıklamalarda ve ricalarda bulundum. Kendilerine anlattım ki Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra düşman ordusunu Eskişehir Seyit Gazi Afyon Karahisar kesimine kadar kovalayan kuvvetlerimiz, bütün ordu olmayıp yalnız süvarilerimiz ve süvari birliklerimize destek olmak üzere ileri sürülen bazı tümenlerimizdi. Ordumuzun kararı taarruzdur. Ordumuzun kararı taarruzdur ama bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi hazırlığımızı iyice tamamlamak için biraz daha zaman gerekmektedir. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten çok daha kötüdür. Bekleyişimizi taarruz kararından vazgeçtiğimiz veya bunu başarmaktan ümidimizi kestiğimiz şeklinde anlamak ve yorumlamak yersizdir. Bundan sonra şu görüşleri dile getirdim. Osmanlılar yapacakları askeri harekatın genişliği ölçüsünde hazırlıklı ve tedbirli davranmadıkları ve daha çok duygu ve hırslarının etkisi altında hareket ettikleri için Viyana'ya kadar gittikleri halde geri çekilmeye mecbur olmuşlardır. Ondan sonra Budapeşte'de de duramadılar, geri çekildiler. Belgrad'da da yenilerek geri çekilmeye mecbur edildiler. Balkanları terk ettiler, Rumeli'den çıkarıldılar. Bizi içinde daha düşman bulunan bu vatanı miras bıraktılar. Bu son vatan parçasını kurtarırken olsun, hırslarımızı, hislerimizi bir yana bırakarak ihtiyatlı olalım. Kurtuluş için, istiklal için, eninde sonunda düşmanla bütün varlığımıza vuruşarak onu yenmekten başka karar ve çare yoktur ve olamaz. Sinir gevşetici sözlere, telkinlere önem verilmemeli ve güvenilmemelidir. Osmanlı yönetim ve siyasetinin yarattığı bu türlü zihniyetler reddedilmelidir. Ordu ile savaşla, inatla bu işin içinden çıkılmaz şeklindeki dış kaynaklı öğütlere uymakla bir vatan, bir millet istiklali kurtulamaz. Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Bunun aksini düşünerek hareket edeceklerini, çok acı sonuçlarla karşılaşacaklarına şüphe yoktur. Türkiye işte bu yoldaki yanlış düşüncelere, yanlış zihniyetlere sahip olanlar yüzünden her asır, her gün, her saat biraz daha gerilemiş, biraz daha çökmüştür. Bu çöküş yalnız maddi alanda olsaydı hiçbir önemi yoktu. Ne yazık ki çöküş ahlaki ve manevi değerleri de içine almış görünüyor. Hiç şüphe yok ki bu büyük memleketi, bu koca millete dağılıp yok olmanın uçurumuna sürükleyen başlıca sebep bu olmuştur. Efendiler, bilirsiniz ki mecliste bu anlattığım dönemde en çok olumsuz ve karamsar rol oynayanlar, vaktiyle Türk milletinin kendi kendine bağımsızlığını elde edemeyeceği görüşünü sürmüş olan kimselerdi. Şunun bunun mandasını istemekle direnenlerdi. Onun için görüşlerime şunları ekledim ve dedim ki, efendiler, maddi ve özellikle manevi çöküş korkuyla, güçsüzlükle başlar. Güçsüz ve korkak insanlar herhangi bir felaket karşısında milletin duyuşukluğa düşmesine ve çekingen bir duruma gelmesine yol açarlar. Güçsüzlük ve kararsızlık o kadar ileri giderler ki adeta kendi kendilerine hakaret ederler. Derler ki biz adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza imkan yoktur. Biz kayıtsız ve şartsız olarak varlığımızı bir yabancıya teslim edelim. Balkan Savaşı'ndan sonra milletin ve özellikle ordunun başında bulunanlar da başka türlü fakat yine aynı zihniyeti benimsemişlerdi. Türkiye'yi böyle yanlış yollarda çökme ve yok olma uçurumuna sürükleyenlerin elinden kurtarmak lazımdır. Bunun için bulunmuş bir gerçek vardır. Ona uyacağız. O gerçek şudur. Türkiye'nin düşünen kafalarını yepyeni bir imanla donatmak, bütün millete taptaze bir manevi güç vermek. Yeterince hazırlanmış olması gereken üç vasıta iç ve dış cephelerimiz. Şimdi efendiler, düşmana taarruz için verilmiş olan kesin kararımızı uygulamaya başlamadan önce hazırlamak ve tamamlamak zorunda bulunduğumuz savaş vasıtalarının ne olduğunu arz edeyim. Tam üç vasıtanın hazırlığının yeterli olduğunu görmek gereğini duyuyorum. Birincisi, en önemlisi ve asıl olanı doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin varlığı ve istiklali için gönlünde, vicdanında belirmiş, gelişmiş olan istek ve emellerin sağlamlığıdır. Millet içindeki bu isteği ne kadar güçlü bir şekilde ortaya koyarsa, bu istek ve emelinin gerçekleşmesi için ne kadar çok azim ve iman gösterirse, düşmanlara karşı başarı sağlamak için o kadar güçlü bir vasıtaya sahip olduğumuza inanırım. İkinci vasıta, milleti temsil eden meclisin milli isteği ortaya koymakta ve bunun gereklerini inanarak uygulamakta göstereceği kararlılık ve yiğitliktir. Meclis milli isteği ne kadar büyük bir dayanışma ve birlik içinde aksettirebilirse, düşmana karşı o kadar güçlü bir üstünlük vasıtasına sahip oluruz. Üçüncü vasıta, milletin silahlı evlatlarından ibaret olup düşman karşısında toplanmış bulunan ordumuzdur. Efendiler dedim, bu üç vasıta veya gücün düşmana karşı oluşturduğu cepheler iki şekilde düşünülebilir. Kolay anlaşılması için şöyle diyeyim, iç ve görünürdeki cephe, asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği bir cephedir. Görünürdeki cephe doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, yenilebilir. Fakat bu durum hiçbir zaman bir memleketi, bir milleti yok edemez. Önemli olan memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren iç cephenin çöküşüdür. Bu gerçeği bizden çok daha iyi bilen düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için yüzyıllarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar başarı da sağlamışlardır. Gerçekten kaleyi içinden almak, dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu maksadı gerçekleştirmek için içimize kadar sokulabilen bozguncu mikropların ve ajanların varlığını iddia etmek yerindedir. Meclisin zihniyeti, çalışmaları ve durumu düşmana ümit verici olmadıkça iç ve dış cephelerimizin yerinden oynamasına imkan ve ihtimal yoktur. Mecliste bir veya birkaç üyenin karamsarlık telkin eden sözlerinden bile aleyhimizde yararlanma çareleri aranmakta olduğuna şüphe edinmemelidir. Dışişleri Bakanlığı'nın dosyaları bunun ilgili belgelerle doludur. Kesinlikle arz ederim ki istemeyerek de olsa düşmanlara ümit verecek en ufak belirtilerden kaçınılmadıkça milli davanın sonuçlanması gecikir. Efendiler, bu sözlerden sonra cephede bulunacağım sıralarda ordunun duygu ve düşünceleri üzerinde ümitsizlik yaratacak açık tartışmalardan vazgeçilmesini meclisten özellikle rica ettim. Bu konuşmamdan sonra muhaliflerin de sözlerini dinledim. Muhaliflerden biri düşünce vericilerimi emir veriyorum şeklinde yorumladı. Diğer biri meclisin duygularındaki temizlikten şüphe ettiğimi ileri sürdü. Bir başkası uygulama imkanı olmayan bir şey yapılamaz, orduyu bozguna uğratırsın efendim dedi. Doğu Cephesi Komutanı'nın bir görüşü. Saygıdeğer efendiler, yüce heyetinizi muhaliflerin sözleriyle işgal etmek istemem. Çünkü bu sözler birkaç kişinin şaşkın ve cahil kafalarının akislerinden başka bir şey değildi. Genel kurul sunduğum görüşleri anlayışla karşılamıştı. Yalnız Doğu Cephesi Komutanı'nın bir görüşüne 5-10 günden beri veremediğim cevabı cepheye gitmeden önce o gün, yani 4 Mart 1922'de yazmıştım. Onu bilginize sunacağım. Cevabın anlaşılması için müsaade buyurursanız önce gelen görüşü okuyalım. Kişiye özel, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Yönetim işlerimizin yürütülmesiyle ilgili tartışmalar bize daha yeni ulaşmaktadır. Barışın sağlanmasından sonraki seçimlerde birçok değerli kimselerin yerine bir takım muhafazakarların toplanmasına karşı şimdiden alınacak tedbiri pek önemli sayarım. Milli Meclis değerli şahsiyetlerden kurulmazsa iki büyük sakınca memleketi bugünkü perişanlığından kurtaramayacaktır. Birincisi, düşüncede yenilikler olmayacak. İkincisi, en önemli tasarılar herhangi bir duyguya kapılarak tartışmaya dahil uzun görülmeden reddediverilecektir. Böyle bir meclise karşı üyelerini büyük uzmanların oluşturduğu ikinci bir meclisin bulunmasını yararlı görüyorum. Bu ikinci meclis, milli meclise yön vereceği ve onu ileriye götüreceği gibi memleketin vali ile ilgili kararlar millet meclisinde heyecanla red veya kabul edilse bile bu meclisin uyarması ve yol göstermesiyle kararın değiştirilmesi ve zararın önlenmesi mümkün olur. Bu meclise ayan diyerek eski devrin köhne hayatını hatırlamamak için büyük uzmanlar meclisi denebilir veya daha uygun bir ad verilebilir. Üyelerini bir takım kayıt ve şartlar altında tıpkı milletvekilleri seçiminde olduğu gibi millet seçebilir. Bu üyeler için herhangi bir mesleğin en yüksek öğrenimini görmek, Türkiye hükümetinin bakanlığını, valiliğini veya ordu komutanlığını yapmış olmak gibi önemli şartlar ayrıntılı olarak tespit edilebilir. Konunun ayrıntıları mevcut hükümet şekillerinin incelenmesiyle her türlü sakıncadan uzak olarak ortaya konabilir. Büyük Uzmanlar Meclisi kabul edilirse her bakanlığın şurası ve bunun gibi iki meclisin onayından geçerek bir sürü uygulanması kabul edilecek olan herhangi bir programa sonuna kadar bağlı kalmak ve bunun yürütülmesinde güdülen hedef ve gayeden ayrılmamak için bu şuraların varlığını pek gerekli sayıyorum. Aksi halde bakanlıklarda şahıslar değiştikçe program ve bunu yürütecek kimseler de az çok değişmekten kurtulamayacaktır. Bundan başka kabul edilen herhangi bir şey uzmanlarınca kabul edilmezse tenkide yol açar. Millet buna gerektiği gibi sarılmalıdır. Millet meclisinin millet adına bir şeyi ret veya kabul ve kontrol hakkıdır. Fakat bu başka uzmanlaşmış kişilerin yapacağı ve bundan sonra kabul edilecek şey de başka olur. Olağan şartlara dönülmesinden sonraki durumlarla ilgili endişe ve görüşlerimi arz ediyorum. Yüksek düşüncelerinizin bildirilmesini istirham ederim. 19 Taksim 19-2922 sayısızdır. Kazım Karabekir Doğu Cephesi Komutanı. Özel 4-3-1922 Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine İlgi 18 Taksim 19-2-1922 tarihli sayısız şifre. Memleketin genel idaresini eline almış tek yüce kuvvet olan Büyük Millet Meclisi'nin alacağı kararların uzmanlardan kurulu başka bir meclis tarafından incelenmemesinden doğacak sakıncalarla ilgili yüksek görüşümüz aslında pek yerindedir. Ancak adı ve ünvanı ayan olmasa bile milletin bütün hak ve yetkilerini kullanmak üzere seçilmiş ve seçilecek olan Büyük Millet Meclisi'nin temel kararlarını diğer bir meclisin kararlarıyla bağlamak genel yönetimde takip ettiğimiz ilkelerin ruhuyla bağdaşamayacaktır. Yüksek düşüncelerinize göre bu uzmanlar meclise milletvekilleri gibi milletçe seçilirse o zaman aynı kaynaktan aynı yetkiyi almış iki büyük kuvvet milletin genel yönetiminde söz sahibi olacak demektir. Bu da hukuk bakımından olduğu kadar uygulama bakımından da karışıklığa yol açan bir ikilik yaratacaktır. Böyle bir durumun doğuracağı dengesizliği gidermek için de milletin hayat ve hakları üzerinde etkili üçüncü bir kuvvetin varlığını kabul etmek gerekecektir. Benim düşünceme göre aklınıza gelen sakıncaları giderecek tek çıkar yol, millet meclis üyelerinin değerli ve uzman kişilerden seçilmesini sağlamak. Meclisin iç teşkilatında, komisyonların kurulmasında, bakanlar kurulunun seçilmesinde ilim ihtisasa son derece önem vermek hususlarından ibarettir. Geçirdiğimiz çok acı tecrübelerin sonuçlarından doğmuş bulunan ve milletlerin idaresinde en doğru bir yol, temel haklar bakımından da en beğenilen bir şekil demek olan şimdiki idaremizin daha da güçlendirilmesi ve seçim işlerinde uyanık davranılması sayesinde bugün içinde gelecekteki gelişmeler içinde başarılı bir idare makinesi kurulmuş olacağını bilgilerinize sunarım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Çeşitli devletlerle yapılan resmi ve özel temaslar. Saygıdeğer efendiler, 1921 yılı içinde çeşitli devletlerle resmi ve özel bir takım temaslar kuruluyordu. Türk-Rus temas ve ilişkileri olumlu bir yönde gelişiyordu. Fransızlardan başka İtalyanlar ve İngilizlerle de temaslar kurulmuştu. 1921 yılı Haziran'ında yanlış anlaşılmaya yol açmış bulunan bir konuyu açıklayacağım. 13 Haziran 1921'de İtilaf Kuvvetleri Başkomutanı General Harrington'ın yakınlarından olduğunu söyleyen Binbaşı Henry ve Shitorton adlarındaki iki subay motorlu Nebolu'ya geldiler.